Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkeli, 7. ayrım. Sayfanın soluna devinimler, sağına konuşmalar yazılmış 25 sayfalık senaryoyu okurken yer yer tutamayıp güldü. Devinimi anlatan tümceler yanlış, abuk subuktu. Hele konuşmalardaki ilkellik, gereksiz, özenti söz kalabalığı öyküyü iyice tatsızlaştırıyordu. Aslında ilginç olan konu cılız bir şemaya dönüştü. İskeletini çıkarmışlardı öykünün. Oysa daha da geliştirilebilir, konuyu dağıtmayan yan öykülerle zenginleştirebilirdi. Senaryo dedikleri bu mu bunların? Ben bu kadar kötüsünü dünyada beceremem. Yüreklenmiş, kendine güveni artmıştı birden. Çayını tazeledi. Açıp öyküyü okudu bir de. Bir iki not aldı. Konu devinimli resimlere dönüşmeye, serpilip büyümeye başlamıştı. Akşama Galatasaray'daki yazıhanede buluşmaya kadar daha ne düşler kuracağız bakalım. Kişileri konuştururken şiirler, dizeler esmeye başlamıştı kafasında. Sevdiği yazarların unutamadığı konuşmaları bir de. Maşasın lan mı? Maşasın lan. Sait Faik'in kestaneci dostumda. Orhan Kemal'in sövgü, sevgi dolu yerel, Adana ağızlı konuşmaları. Ulan Allah'ıma, sana bir daha bunu ben... Öyküye de uygun düşüyor. O bölgeye uyarlamalı bunu. Onlar da özenmişler gibi. Şahin'i de sevindirir. Cezaevindeyken başlayıp yarım bıraktığı bir şiirini anımsadı nedense. Neredeydi o? Aramaya kalktı, bulamıyordu bir türlü. Umudunu kestiği bir sırada kalın İngilizce sözlüğün kabı içinden çıkıverdi. Sevindi. Nihat dergilerine yazı isteyip duruyor. Kaçmak için şiiri sokuşturuyorsun araya. Önce aldığın işe bak. Ona da bakacağım. Kaçtığım falan yok. Kötü sinema bile şiirle birlikte oluyor demek. Niye kötü sinema? Bu konudan iyi sinema mı çıkacak? Her konudan çıkar iyi sinema. Sen de böyle düşünmüyor muydun? Düşünüyordum. Ama bu koşullarda... Ne olmuş koşullara? Daha koşulları taslaman bilmiyorsun bile. Yerli sinema deyince ön yargı başlıyor hemen. Biraz öyle. Ne ilkel araçlarla, ne elverişsiz koşullarda, ne filmler yapmış adamlar. Peter Pançali. Saçmalama. Kim bize bırakır öyle gönlümüzce film yapmayı? Daha başlamadan düşlerle çıkmaza sokacaksın. Çıkmazdan kurtulmak için de düş gerek. Cezaevinde düşler kuruyordun boyuna. Dizelere bak. Yemyeşil kızgınlığında otların, kara toprağın aydınlığında. Duvar taştan olsun, kapı demirden, anahtar celladın boynunda. Yemyeşil kızgınlığında otların, kara toprağın aydınlığında. Niye bu kadar söz? Niye mi? İyi ya, böyle yayınlansın. Anı değeri var demek. 30 dizelik şiiri makinede temize çekti. Çıkardı, katlayıp cebine yerleştirdi. Kalkıp voltaya başladı odada. Cezaevi alışkanlığı tepiyor. Yürümek güzel şey. Odada bile. Neden bu öyküyü seçmiş bu adamlar? Aslında aşk öyküsü belki ama altında... Bırak altını üstünü, ürkütme herifleri. Şahin'le konuşurum. Onun sevinmesi de bundan belki. Senaryoyu benden istemesi de. Nedense hep şiir okumak geliyor içimden. Fazıl Hüsnü diyordum. Kitabı aldı, rastgele karıştırmaya başladı. Sevdiği şiirleri, dizeleri arayıp yineledi. Melih Cevdet'in Kolları Bağlı Odessus'unu açtı. Saate baktığında 11'i geçiyordu. Toparlandı, pardösüsünü alıp çıktı. Öykü vardı kafasında. Çeşitli yanlarını çeşitli biçimlere sokup durdu yol boyu. Dolmuşta şoförle takışan bir adama bakarken öyküdeki bir kötü kişiyi görür gibi olunca güldü birden. Başını çevirip öyküye daldı gene. Cağaloğlu'nda gazeteye yürürken de gelip geçen kişilere öyküdeki birini arar gibi bakınıyordu. Gazeteden girerken kapıcıya takıldı. Adam tam öyküdeki arabacı. Kandırıp bunu oynatsak. Film yapmayı öteden beri düşlerdi ya, şimdi düşten öte gerçekleşme olasılığı vardı. Evecenlik bastı içine. Öyküyü istediğimiz biçime sokup da duraladı. Bu öykü yabancı da olsa bir başka yazarın. Copyright'i ne olacak? Derdi sana mı kaldı? Sonra ne hakla değiştireceğiz? Ne hakla? 35'e bakla. Sahnede Dümbüllü'yü seyrederken ne çok gülmüştü bu sözleri ilk duyduğunda. Artık öyle yaygınlaşmıştı ki. Tam bizim ülkeye göre ne hakla 35'e bakla. Bakla da 50 liraydı geçen yıl. Bu yıl kaçı bulacak kim bilir. Dümbüllü'nün dediği 35 kuruş olmalı. İyi lokantada bir 2 liraya karın doyurulan günler. Nihat gene benden önce gelmiş. 12'ye 10 var. Başkan nerede? Na camlı bölümde konuşuyorlar. Önemli bir şeyler mi oldu? Mandrake çıktı kızgın gibi. Yazı işlerinde kavga olmuş sanki. Olmuşsa olmuş. Yoksa benimle ilgili bir şey mi? Ne olabilir? Mandrake Nevzat masa yakınından bir karış suratla geçti. Selam da vermedi. Ne vakit verdi ki? Bazı verir. Bakmadı bile. Kurtar kendini şu kuruntulardan. Kimsenin seninle uğraştığı yok. Onlar birbirlerini yiyorlar. Reklam şirketinde de birbirlerini yiyorlardı. 3 gün geçti, geçmedi. Böyle fiskoslu bir toplantı. Odalara girip çıkmalar. Baktım beni yemişler. Sabahleyin masamda bir zaf. İçinde biraz para. Gereğinde yeniden çağrılmak üzere adresimin saklı tutulduğu. Pis herifler. Bu herifler daha mı temiz? Ne olacak yani? Atacaklar mı beni? Atsınlar. Sinema var önümde. Koskoca alan. İyi. Ona güven bakalım. En güvenilmeyecek yer orası oğlum. Bir sürü pis heriften başka koyu polis sansürü var bir de. Başka yerde yok mu? Sansür her yerde var bizim için. Yazı getirdin mi abi? Getirdim, dedi. Çıkarıp Nihat'a uzattı şiiri. Nihat sevinerek alıp şöyle bir baktı. İyi, dedi. Bugün matbaaya vereceğiz de. Sonra eğildi, sessizce okumaya başladı. Belli ki sakıncalı bir yanı var mı diye okuyor. Al işte sansür. Bitirince gülümseyerek doğruldu. Güzel abi be, dedi. Vallahi güzel, sağ ol. Şimdi siz şu sayfayı alın. Günlük iş başlamıştı. Güzel abi, başlayalım. Bu Allah'ın belası kara mürekkepli, her gün geberip her gün dirilen, bitip tükenmeyen sayfalar. Ne feriha orospuları gelip gidecek daha, ne atıl duraklar, ne batan gemiler, ne düşen uçaklar, ne söylevler, ne yalanlar, ne palavralar. Doğrular zavallı kalacak, güçlü ama umarsız. Başı yukarıda ama boynu bükük doğrular. Onları görerek, duyarak, eli kolu bağlı kalarak yaşamak ne bok iş be. Yaşamak bu oğlum, ne yapalım? Ya göze alırsın ya da siktirir gidersin, kimsenin de kılı kıpırdamaz. Muammer nasıl taktıydı teli boğazına? Kapıda sallanıp kalmış. Ne değişti? Nereden çıktı şimdi? Aklımdan bile geçmez. Gene geçmesin. Sen öndeki ak kağıt üstündeki kara kara yanlışlara bak. Başladık işte. Bugün neyi düzelteceğiz bakalım? Nevzat Bey beni mi istiyormuş? Gelen adama gözleri takılıp kaldı bir süre. Belliydi herifin deminki suratından. Olacak bir şey için çağrılacak değil ya. Kalkıp yürüdü. Ağır ağır çıktı merdivenleri. Koridorun sonundaki odaya girerken toparlamamıştı daha. Eve canliği de artmıştı. İşime son verecekler. Ne diyeceğim? Çeker gidersin, ne diyeceksin? Cebinde 1 aylık para var. Sen bu işe katlandıktan sonra daha kötüsü ne olacak? Daha kötüsü 1 ay sonra da işsiz dolaşıp durmak. Sinema. Sıçmışım sinemasına. Sinema cebine para koydu ama daha belli değil kimin ne koyduğu. İçeri girip de koltuğa yaslanmış kağıtçı Turgut'la seyrek saçları altındaki çekik gözlerini kapıya dikmiş. Şey değil mi bu? Demek bu herif. Şimdi ne yapayım? Niyazi bu. Şehit Niyazi. Mandrake nerede? Turgut'la yanındaki çekik gözlü gülerek ayağa kalktılar. Na işte, dedi Turgut. Görelim görelim. Gör bakalım. Niyazi boynuna sarılıp yanaklarından öptü. Gündüzcüğüm merhaba, dedi. Buradaymışsın. Bu herif atlatmasa çoktan gelecektik. Nasılsın? İyisin. İyiyim, dedi Gündüz. Sen de iyi görünüyorsun. İyiyiz biz de. Otur bakalım. Oturdular. Peki şimdi ne olacak? Elinde bir tomar kağıtla Mandrake girdi gülerek. Yahu kusura bakmayın, dedi. Bizim durum hep bu. İşte Gündüz biliyor. Onunla da daha bir oturup konuşmadık. Masasına gidip çekmecede bir şeyler aranıp çıkarken çay kahve, dedi. Sen işine bak, dedi Turgut. Daha buradayız. Hemen sepetleyemezsin. İyi olmuştu Mandrake'nin girip çıkması. Toparlanma olanağı bulmuştu Gündüz. Niyazi'nin gizli güvenlikte çalıştığını yıllar önce duymuştu. Belki bu Turgut da. Demek benim sevgili okul arkadaşlarım beni pek görecekleri gelmiş. Sağ olsunlar. Ulan şehit Niyazi. Ne şehit oldu ne gazi. Bok yoluna gitti Niyazi sözünü ettiler bir gün sınıfta. Niyazi takılmalara çok kızınca şehit Niyazi kaldı adı. Konuşup duruyor şehit. Hiçbir şey sorduğu yok Gündüz'e. Ülkenin durumuna da yakınarak değindi şöyle bir. Ama daha çok eski günler anılıyor. 2 oğlu var. Biri high school'da, öteki bu yıl koleji bitiriyormuş. 2. evliliği. Sen de ayrılmışsın değil mi Gündüz'cüğüm? Boş ver, yenilersin. Bak bu hergele 3. de sepetledi. Şimdi aygır gibi dolaşıyor. Bu işi hiç yapmayan eşek. 2 kez yapan eşşoğlu eşek. Kahkahalar atıyorlar Turgut'la Niyazi. Gündüz de gülüyor. Ulan şehit Niyazi, peki sen ne iş yapıyorsun? Galata, fermenecilerde hırdavat, dış alım, dış satım. Turgut karışıyor hemen. O iyidir diyor, köşeyi döndü. Şehit derken bizi şehit etti. Sen dönmedin mi olan? Birbirleriyle takışıyorlar. Gülüyor Gündüz. Demek şehit olan bir biziz. Şakalaşmayı bitirince Gündüz'e dönüyorlar gene. Bir gereksinme duyarsan ara beni, diyor. Çekinme. Turgut'la da konuştuk yakında bir akşam. Şöyle oturup bir şeyler yiyelim, uzun konuşalım. Sağ olun. Siktir et, diyor Niyazi. Sağ olun, ma olun, ne oluyor? Babacan konuşmaları yakınlığa dönüştürüyor. Eğiliyor Gündüz'e. Nasıl burada, iyi misin? İyiyim, diyor Gündüz. Şimdilik yakınacak bir şey yok. İstersen bizim oralarda bir iş. Yok, diyor Gündüz. Ne yapayım ben orada? Gerçekten iyi burası. Ne yapıyordun burada? Sanki ilk kez duyacakmış gibi ilgiyle bekliyor Gündüz'ün yanıtını. Düzeltmenlik. Pek bir şey anlamamış gibi bakıyor gene de. İyi, diyor. O ki işi benimsemişsin. İnsan sevdiği işi yapınca mutlu olur. Ya öyle mutluyum ki. Bir şey demiyor Gündüz. Çaylarla birlikte mandrakede gelip masasına oturunca konuşma gene eski günlere döndü. Gülümseyerek konuşmaları izliyor. Hemen de hiç konuşmuyordu mandrake Nevzat'ta. Bir iki telefon açıp bir şeyler söyledi baskıyla ilgili. Sonra kalktı. Gene yakınarak çabucak çıktı odadan. O olmasa bütün işlerin durup belki şu yapında çökeceği nasıl da belli. Gündüz de kalktı. Sarılıp öpüşmelerden sonra buluşmayı Turgut'un ayarlamasına bırakıp ayrıldıklarında yorgundu. Çözüme varmanın gerilimiyle yorgundu. Benim ilişkim ne bu adamlarla? Daha doğrusu ne olacak? Şehit Niyazi'deki bu konuşkanlık, bu babacanlık nereden? Okuldayken soğuk, sinsi, kasıntılı herif. Babası ilde yüksek bir yöneticiydi. Yaşamda değişir kişiler biliyorum da. Mandrake'de hiç konuşmadı hemen. Belki de bir şeyler kaçırmaktan korkuyordu ağzından. Gündüz'le de hiç konuşmadık demesi Şehit Niyazi'ye karşı savunma bir tür. Sen iyice keçileri kaçırmışsın oğlum. Dünya senin yörende dönüyor. Öyle bir şey demiyorum. Daha ne diyeceksin? Herkes işini gücünü bırakmış, seninle uğraşıyor. Görevi buysa uğraşır. Şehit Niyazi'nin gizli güvenlikle ilişkisi. Daha kimler için duydun bu yakıştırmaları? Buna da uymuştu ama. Yakıştırma filan değil. İçkili olduğu bir gün bilmem nerede ağzından kaçırmış. Nisa'nın güvenlikteki bir akrabası da söylemiş. Mişmiş. Belki de övündü kendince. Bu adamlar senin gibi damgalamazlar bu ilişkileri. Sonuç gene de aynı olmaz mı? Olur da önemli bir ayrım kalır gene de. Kalsın bakalım. Akşam gazeteden ayrılış saatine kadar bu çözümsüz sorunla dalaşmaktan kafası çamura döndü. Nihat'ın da gözünden kaçmamıştı. Nasıl kaçar? 10 kez atladık belki. İş bana kalaydı yarın gazetelerden kovulmuştum. İyi çocuk bu. Boş ver. Kimin ne bok olduğu belli değil. Sen de kuruntularla dolusun oğlum. Mandrake'nin çağırmasını nasıl yorumladındı? İşine son vermek için mandrake niye çağırtsındı seni? Doğru. Şimdi diyorsun ama o zaman bu kadar basit bir şeyi bile akıl edemedin. Sinir mi kalmış bizde? Bu dünyada yaşayacaksan kalacak. Çabuk yargıya varma kimse için. Sen gene önlemini al. Öyle yapacağız. Akşam Galatasaray'da Şahin'le buluştuklarında da öyle yaptı. Bak Şahinciğim, dedi. Benim siyasal durumumu sen biliyorsun. Biliyorum abi. Tanımadığım, bilmediğim bir çevreye giriyorum. Bu alan polisin özel ilgi denetleme alanı. Yazacağım senaryo sansüre gidecek. Orada kara bıyıkları altına dizilmiş ak dişler açılıp sıralandı gene. Kolay abi, diye kesiverdi. Düşündük onu. Takma adla göndereceğiz. Kimseye de söylemeyeceğiz. Sen orasını boş ver. Bu kadar kolay demek. Adımızı saklayacağız. Onlar da duymayacaklar. Değil de duymamış olacaklar belki de. O da bir süre. Hele doğru dürüst bir şeyler yapmaya kalk. Bak nasıl duyarlar. Ben gene iyi ki Şehit Niyazi'ye söylemedim sinemayla ilgilendiğimi. Ulan bu memleket. 3. Yazıhanedeki senaryo konuşmasına çağrılmasından çok orada Gündüz'le karşılaşmasına sevinmişti Refik. Onun da içeride olduğunu odaya girerken dışarıda afiş, foto, kopya, para, iş, umut bekleyen set işçisinden oyuncusuna bir sürü kişiyle çene çalarak Yeşilçam dedikodusunu üretme keyfindeki temel bildirmişti muştular gibi. Yüzünün kara yanık derisindeki bir küçük titreşim, gözlerinde görünüp yitiveren pırıltılı gülücük, insan ilişkilerini saptayıp kesin tanıya varmanın yanılmaz güveniyle, Gündüz abinin içeride olduğunu bildiren tümceye o geceden beri düşünüp durduğun kişi anlamını veriyordu. Nereden şey yaptı bu? Konuşmadık da bu hergeleyle. Kolej bitirmiş, İngiltere'de, Fransa'da birçok yıllar çeşitli okulları denedikten sonra dönüp Yeşilçam'da yerli film yapımcılığına başlamış, varlıklı bir tüccar oğlu olan Saffet Duran köşedeki koltuğundaydı. Yazıhanesi aydınların sinema alanında sözü savı olan kişilerin uğrak yeriydi ya, Kapıyı açıp da gürültüsüz ağırbaşlı konuşmadaki üç kişiyle karşılaşınca gene de yadırgardı Refik. Jalüzinin altındaki koltukta. Birkaç biçimde yaklaşılabilir, diyordu Gündüz. Başıyla selamlayıp kapı yanındaki kanepeye ilişiverdi. Tanrı'nın günü kadınlı erkekli bir sürü oyuncuyla, çeşitli uğraşta sinemacılarla kah kah kih kih dalgayla dolup taşan Sahbet abinin odasının yeni karşılaştığı bu görünüme yakınlık duydu içinde. Konu üstüne konuşmasını ağır ağır sürdürüyordu Gündüz. Köşede bakla biçimindeki yükseltiye oturtulmuş büronun ardında kırmızılı kadife koltuğuna yaslanmış Saffet Duran'ın görünümü de şaşırtıcı yenilikteydi Refik için. Güvenilir biri bu. Sözlerinin hangisi doğru, hangisi gırgır, kimsenin kolay yargıya varamadığı, o yüzden de çoğu kişinin pek güven duymadığı Saffet Duran'ı özenle seçilmiş tek tük sözcüklerle konuşmaya katılırken bir süre izleyince güveni iyiden iyiye arttı Refik'in. Demek bu adam istediğimi böyle oluyor. Doğal. Bu adam her vakit başka. Öteki yapımcı kalabalığından hangisi benzeyebilir ki buna? Şu dinlerken ağır ağır baş sallayışını, değil yapımcısı, bizim piyasanın oyuncuları bile beceremez. Gündüz Bey gibi biri de bu adama getirilirdi ancak. Şahin Doğu, iş bilir oğlan, o gecenin ertesi buluştuklarında yeni bir tasarının söz konusu olduğunu, bir sonuca varırlarsa ona da bildireceğini söylemişti Refik'e. Akşama doğru stüdyoya uğrayınca Sine Ar filmden arandığını, Saffet Duran'ın kendisini yazıhanede beklediğini ilettiklerinde olayı önce bağlayamadı. Açıp sorunca anladı. Söz konusu öyküyü daha önce o vermişti Saffet Duran'a. O tasarı ele alınıyordu şimdi. Kimle mi? Şahin Doğu'yla düşünüyorlardı. Senaryo sorunu vardı. Onu konuşacaklardı akşam. İşte konuşuyorlar ya. Bu nasıl senaryo konuşması? Bir ara sessizlik oldu. Saffet abi döndü Refik'e gülerek. ''Sen de söylesene.'' dedi. ''Dinliyorum abi.'' Saffet Duran yeni anımsamıştı sanki. ''Tanışıyor muydunuz?'' diye döndü Gündüz'e. ''Tanıştık.'' dedi Gündüz. ''Bu konuda dinlemek isterdim. Senaryo sizin miydi?'' Gündüz'ün elinde tuttuğu dosyaya şaşırmış gibi baktı Refik. ''Senaryo mu? Demek senaryosunu...'' ''Hayır.'' dedi Refik. Saffet Duran ''Bir arkadaşı yaptırmışlar.'' diye aldı. ''Pek bir şeye benzemiyor.'' Refik görmedi daha. Şahin orta kanepenin ucunda ak dişlerini saklamış bir şeyleri kollar gibi suskun bakıyor konuşanlara. Gene bir sessizlik olunca ''Bunu yollayalım biz Sansür abi'' dedi yavaşça. ''Olur'' dedi Saffet Duran. ''Hep öyle yapıyoruz ya. Doğru dürüst bir şey göndersek iş açılır başımıza.'' Gülüştüler. Saffet Duran bu yakınlıktan hemen yararlanmak gereğini duymuş gibi. ''Şöyle yapsak Gündüz Bey, bilmem ne dersiniz?'' dedi. Bana bu öyküyü ilk veren Refik'tir. Pek seviyordu. Dönüp Refik'e baktı onaylatmak ister gibi. Refik gecikmeden. Gene seviyorum abi dedi gülümseyerek. Birlikte bir çalışma yapsanız diye sürdürdü Saffet Duran. Denedik. Sinemada ortak çalışmalar iyi sonuçlar veriyor. Siz tek başınıza da çok güzel şeyler yaparsınız. Hiç kuşkumuz yok. Sağ olun dedi Gündüz. Bir sakınca yok benim için. Yalnız vakit sorunu. Ben gazeteden ancak bu saatlerde ayrılabilirim. İzin gününüz... Cumartesi, sabahları boş sayılırım. Ben size uyarım dedi Refik. En iyisi geceleri belki. Bence de, benim için de daha iyi. Dönüp Şahin'e baktılar. Onun söze girişiyle anımsamış gibi. Filmin yönetmeni kim? Dedi Gündüz. Bir sessizlik oldu, evecenlik doldu Refik'in içine. Şimdi her şey belli olacak. Pek bir şey belli olmadı. Saffet Duran'ın yüzünde bir gülümseme dolaştı. Gündüz'e baktı. Konuşuruz. Dedi yavaşça. Bu daha çok ön çalışma. Gene de sevinç doğdu Refik'in içinde. Söylemiyor. Bana önerecek. Konuşuruz. Ne demek? Yönetmenle çalışılıyor senaryo. Yoksa ne diye beni? Boşu boşuna. Şahin Doğu yapacak değil ya. Bir kaygı belirdi içinde. Yoksa çalışmam. Hadi söylesene. Filmi Şahin Doğu'ya yönettirecekseniz ben çalışmam. Nereden çıktı şimdi? Bu adam oyuncu. Oyuncu ama yönetmen havasında baksana. Kuruntu benimki. Filmi sana yönettirecekleri nereden çıktı peki? 7. ayrımın sonu. Sayfa 69. Devamı 8. ayrımda.